bugünlerde yorumunu yaptığımız 2. Korintoslara mektup, Pavlus'un vahiy yoluyla kaleme aldığı 13 mektubundan biridir. Pavlus 1. Korintoslara mektubu büyük bir hizmette bulunduğu Efes'ten yazdı. Efes'te büyük bir hizmeti vardı ve bu hizmetinden dolayı Pavlus oradan ayrılıp Korintos'a gidememişti. Korintos'ta Pavlus'un kurduğu bir inanlılar topluluğu vardı ama bu topluluk iman hayatında bebekti. Pavlus'un gelmesini arzuluyorlardı çünkü ilgi istiyorlardı. Ancak Pavlus gidemiyordu. Bu yüzden biraz alınıp küsmüşlerdi. Bu nedenle Pavlus onlara ilk mektubunu yazıp daha sonra geleceğini söylemişti. Pavlus Efes'te yaklaşık 3 yıl kaldı. Korintos'a gidemedi ve Korintoslu inanlılar halen tedirgindi. O sırada kendisi şahsen gidemediği için Korintos'a Titus'u yollamıştı. Timoteos, Pavlus'la birlikte Efes'teydi ve ikisi Efes'ten ayrılıp Titus'un Korintos'tan haber getirmesini beklemek üzere Troas'a doğru yola çıktılar. Titus gelmeyince Pavlus'la Timoteos Filipi'ye gittiler. Titus onlarla orada buluştu ve Pavlus'a Korintoslardan haber getirdi ve getirdiği haber iyi haberdi. Korintoslu inanlıların Pavlus'un ilk mektubunda onların sorularına yanıt olarak yazdığı şeylere itaat ettiklerini bildirdi. Pavlus, Filipi'de oturup ikinci mektubunu yazdı. Korintoslar büyük elçinin gelmesini ve onlarla birlikte olmasını istiyorlardı. Ancak Pavlus'la Korintos kilisesi arasındaki ilişki düzelmişti. Bu mektupta Pavlus kalbini harika bir biçimde açar. İkinci Korintoslar mektup, inanlılar topluluğunun iç sorunlarından çok hizmet durumlarını ele alır. Birinci Korintoslar, kilise içerisindeki durumları ve bunların nasıl düzeltileceğini ele almıştı. Ana hatlara gelince bu mektubun ana hatlarını çıkartmak zordur. Çünkü Pavlus'un diğer mektuplarıyla kıyaslandığında o kadar iyi organize edilmemiştir. Ancak daha çok kişisel ayrıntı içerir. Her bölümde her zaman ana konunun yerini alan ve genelde çarpıcı bir ayetle dile getirilen ikinci derecede bir konu daha vardır. Bu da mektubun ana hatlarının çıkarılıp organize edilmesindeki zorluğu açıklar. Her bölümü ele aldıkça buna dikkat çekeceğiz. Bu mektup 3 ana başlıkta toplanabilir. 1. Tanrı'nın tesellisi. 1 ile 7. bölümler. 2. Yeruşalim'deki yoksul inanlılar için bağış toplanması. 8 ve 9. bölümler. 3. Haberci Pavlus'un çağrısı. 10-13. bölümler arası. Şimdi 2. Korintoslara mektubunun yorumuna kaldığım yerden devam edeyim. Korintoslara mektup 11. bölüme geldik. Konu Pavlus'un elçiliğinin savunması. Pavlus bu bölümde çok özel ve kişisel noktalara değinmektedir. Pavlus bu insanlardan bazılarını diri Mesih'e katıldıklarını hatırlatmakta ve onlara olan derin ilgisini dile getirmektedir. Bu mektubun mesajının bana yararlı olduğunu kesinlikle söyleyebilirim. Bu mektubu çalışırken, incelerken epey zaman geçirmişimdir ve kalbime hitap eden gerçek bir mesajı olduğunu söyleyebilirim değerli dinleyicilerimiz. Korintoslara mektubun bu son kısmı elçi Pavlus'un çağrısıyla ilgilidir. 10. bölümde Pavlus'un elçiliğinin onayını gördük. Şimdi Pavlus'un elçiliğinin bir savunusu olan çok kişisel bir kısma geldik. Umarım diyor 11. bölümün 1 ve 2. ayetlerinde yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur beni hoş görün. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum çünkü sizleri el değmemiş bir kız gibi tek bir ere Mesih'e sunmak üzere nişanladım. Pavlus Korintos'a gelmiştir müjdeyi bildirmiştir. Kilise, yani inanlılar topluluğu, Pavlus'un bu insanları, bu inanlıları Mesih'e nişanladığı için var olmuştur. Üçüncü ayet, ne var ki? Yılanın Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi, düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum. Tanrı sözünü bildirmekte daha çok sadeliğe ihtiyaç olduğu konusunu yeterince vurgulayamam. Genç vaizlerimizin birçoğu aydınlar, yetiştirmeye çalışan ilahiyat fakültelerinin ürünüdürler. Geçenlerde bu adamlardan birini dinliyordum ve neden söz ettiğini anlayamadım. 15 dakika kadar sonra kendisinin de neden bahsettiğini anlamadığına ikna oldum. O kadar entelektüel olmaya çalışıyorlar ki sonunda hiçbir şey söylemiyorlar. Yapması gereken şey Tanrı sözünü bildirmekti. Mesih İsa'daki sadelik kardeşim çok çok önemlidir. Pavlus kendisine karşı halen sorunlar çıkaran ve hizmetinin saygınlığını yok etmeye çalışan azınlığa hitap ediyor. Onlarla daha çok zaman geçirmek için neden gelemediğini açıkladı. Vaiz olmaya çağrılmamıştı. Pavlus bir müjdeciydi. Aslında başka birisinin koyduğu temel üzerine bina etmeyi istemeyen bir müjdeciydi. Yolculuğuna devam etti ve başka bir öncü safa geçti. Onun hizmeti buydu. Şimdi onaylanmış bir elçi olduğunu bilmelerini istiyor. Sizler için tanrısal bir kıskançlık duyuyorum diyor. Pavlus neden kendisini onlar için akılsız yerine koymaya razı? Kendisini savunarak vakit geçirmek yerine onlara Mesih'ten söz etmeyi yeğlediği halde şimdi kendisini savunması gerekli olmuştur. Akılsız biri gibi konuşuyorum diyor. Bunu bu bölümde birkaç kez tekrarlıyor. Birinci ayette umarım yapacağım küçük bir akılsızlığı hoş görürsünüz. Ne olur beni hoş görün diyor. 16. ayette yine söylüyorum kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim diyor. Kendisini savunmak için akılsızca konuşmasının gerekli olacağını söylüyor. Akılsız olarak çevrilen Yunanca sözcük aptal, cahil ya da bencil olarak çevrilebilir. Pavlus kendisini savunarak vakit geçirmek, müjdeyi bildirerek geçen bir zaman olmadığı için bunun akılsızca bir şey olduğunu söylüyor. Hizmetinin amacına uymuyor. Buna karşın Korintos'ta kendisini eleştiren bir grubun muhalefetinden ötürü bunu yapması gerektiğini düşünüyor. Bu yüzden elçiliğini, haberciliğini savunabilmesi için akılsızlığına katlanmalarını rica ediyor. Bütün bunların şeytanın işi olduğunu görüyoruz. İlk inanlılar topluluğunun başlangıcında şeytan zulüm yöntemini kullandı ama bunun İncil'in yayılmasını durdurmadığını gördü. Gerçek şudur ki, kilise Mesih'ten sonraki 100 yıl içerisinde büyüdüğü kadar bir daha hiç büyümemiştir. Roma İmparatorluğunu silip geçti ve İsa'dan sonra 315 yılına gelindiğinde Roma İmparatorluğunun en ücra köşelerine kadar ulaşmıştı. Ve bu gelişme baskı ve zulüm döneminde olmuştu. Şeytan zulmün kiliseyi durdurmadığını görünce başka bir taktiğe geçti. Kiliseye katıldı. Kiliseye içeriden zarar vermeye başladı. Yani kilise dediğimiz zaman taştan bina değil, Mesih inanlıları topluluğudur. Şeytan inanlılar topluluğunun arasına girdi ve içeriden zarar vermeye başladı. Ve bugün de bunu halen yapıyor. Tanrı sözünün doğruluğuna saldırıyor ve müjdenin itibarını yok etmeye çalışıyor. Eğer bu işe yaramazsa müjdeyi bildiren kişinin saygınlığına saldırıyor. Bu yüzden Pavlus'un da itibarına saldırıda bulunmuştu. Pavlus zamanını kendisini savunmak yerine müjdeyi bildirerek geçirmeyi yeğlediğini çok açık bir şekilde bildiriyor. Korintoslar için kıskançlık duyduğundan kendini savunmak için zaman harcıyor. Onları seviyor. İblisin Havva'yı kurnazlığıyla aldatması gibi onların da saptırılmasından korkuyor. Pavlos, şeytanın nasıl çalıştığını biliyor. Düşüncelerinizin Mesih'e olan içten ve pak adanmışlıktan saptırılmasından korkuyorum diyor. Çünkü size gelen ve bizim tanıttığımızdan değişik bir İsa'yı tanıtanları pekala hoş görüyorsunuz. Ayrıca aldığınız ruhtan farklı bir ruhu ve kabul ettiğinizden farklı bir müjdeyi kabul ederek bunları hoş görüyorsunuz. 2. Korintoslar 11 ayet 4. Bugün de halen başka bir İsa, başka bir ruh, başka bir müjdenin bildirilmesi sorununu yaşıyoruz. Bir süre önce Jesus Christ Superstar adlı bir müzikal film yapılmıştı. Bu filmde İsa'nın tanrılığı inkar edilmekte ve hiçbir zaman yaşamamış bir İsa sunulmaktaydı. Liberallerin İsa'sı farklı giysilerle sunulmuştu ve liberallerin İsa'sı hiçbir zaman var olmamıştı. İsa'nın bakireden doğuşunu inkar ediyorlarsa, kutsal kitabın İsa Mesih'inden değil, başka bir İsa'dan söz ediyorlar. Onun mucizeler yarattığına inanmıyorlarsa, kafalarında başka bir İsa var. Çünkü kutsal sözdeki İsa, mucizeler yaratan, ölüleri bile dirilten bir İsa'dır, kurtarıcıdır. O dünyanın günahları için çarmıhta ölen kişidir ki, onlar bunu inkar ediyorlar. Ölümden bedensel olarak dirildiğini inkar ediyorlar. Onun Tanrı özünden olduğunu inkar ediyorlar. Ancak en eski inanç bildirilerinden biri onun gerçek Tanrı'dan, gerçek Tanrı, gerçek insandan, gerçek insan olduğunu söyler. Eğer bu inkar edilirse o zaman başka bir İsa sunulmaktadır. Bu İsa da kutsal kitapta bizlere sunulan İsa değildir. Kutsal sözde sunulan İsa sonsuzdur, Tanrı özünden olandır ve ezelidir. Bu sözüm ona üstün elçilerden hiç de aşağı olduğumu sanmıyorum diyor Pavlus 2. Korintoslar 11. bölüm 5. ayette. Ben elçi Pavlus'u elçiler arasında ilk sıraya koyarım. Kendisi en aşağı elçi olmadığını söylüyor. Diğer elçilerden hiçbir eksiği olmadığını bu Korintosların bilmesini istiyor. Onların yanına bir çadır yapımcısı olarak geldiği ve Mesih'in alçak gönüllülüğü ve yumuşaklığıyla yaşaması onun bir elçi olmadığını göstermiyor. Paulus'un kendisini savunmaya zorlandığını görebiliyoruz. Acemi bir konuşmacı olabilirim ama bilgide acemi değilim diyor Paulus. Bunu size her durumda, her bakımdan açıkça gösterdik. 2. Korintoslar 11 ayet 6. Paulus çok zeki, aydın bir adamdı ama basit bir dil kullandı. Hayatımı derinden etkileyen iki adam olmuştur. Bir tanesi bir bilgindi. Ancak çok sade konuşurdu. Diğeri de çok basit bir dille konuşmasıyla tanınmış olan bir doktordu. Çok zeki bir adamdı ama çok sade bir dille vaaz verirdi. Söylediklerini herkes anlayabilirdi. Sadelik ve basitlik Paulus'un da yöntemiydi değerli dinleyicilerimiz. Paulus konuşma konusunda acemi olabileceğini söylüyor. Aslında diğer tercümelerde kaba bir şekilde konuştuğunu söylüyor. Bence yaklaşımları biraz kaba olan Korintosluların anlayabileceği bir dilde konuşuyordu. Yazılarına bakılırsa yeryüzünde yaşamış bütün insanlardan daha üstün bir yazma yeteneği vardı. Sizin yücelmeniz için kendimi alçaltarak Tanrı'nın müjdesini size karşılıksız bildirmekle günah mı işledim? Size hizmet etmek için yardım aldığım başka toplulukları adeta soydum. Aranızdayken ihtiyacım olduğu halde hiçbirinize yük olmadım. Çünkü Makedonya'dan gelen kardeşler eksikliklerimi tamamladılar. Size yük olmamaya hep özen gösterdim. Bundan böyle de özen göstereceğim. 2. Korintoslar 11, 7-9. Ayetler. Paulus, Korintosluların onun geçimine katkıda bulunmalarına hiç izin vermemişti. Çadır yapma işinde çok çalışmıştı. Başka insanlar zamanını müjdeyi bildirebilmekle geçirebilmesi için biraz destekte bulunmuşlardı ama Korintoslar ona yardım etmemişlerdi. Ellerinin nasırlı olması onun üstün bir elçi olmadığını göstermiyordu. Mesih'in gerçeği bende olduğu kadar kesinlikle diyebilirim ki, Ahaya ilinde hiç kimse beni böyle övünmekten alıkoyamaz. Neden mi? Sizi sevmediğimden mi? Tanrı bilir ki sizi seviyorum. Övündükleri konuda bize eşit sayılmak isteyen fırsatçılara fırsat vermemek için yaptığımı yapmaya devam edeceğim. 2. Korintoslar 11, 10 ve 12. ayetler. Paulus, bu gerçek olduğu için övündüğünü ve onlar için kıskançlık duyduğunu ve onlar için korktuğunu söylüyor. Apollos gibi başka insanlar daha güzel ve ince şekillerde konuşabiliyorlardı ve elleriyle çalışmaya yanaşmamışlardı. Burada konu başkalarıyla kıyas değildir. Paulus çadırcı olarak çalışmıştı. Korintoslulardan karşılık almamıştı. Bu onun elçiliğinden hiçbir şey eksiltmez. Bu tür adamlar sahte elçiler, aldatıcı işçiler, kendilerine Mesih'in elçisi süsü verenlerdir. Bu şaşılacak şey değildir. Şeytan bile kendisine ışık meleği süsü verir. 13-14. ayetler. Belli ki Mesih'in elçileri olmadıkları halde kendilerini öyle yapmaya çalışan sahte elçiler vardı. Bunlar aslında şeytanın hizmetçileriydiler. İnsanlar şeytanın keçi gibi ayakları ve boynuzları olduğunu düşünürler. Bu hatalı düşünce. Yunan mitolojisindeki Dionysos olarak tapınılan ve yarı hayvan olarak temsil edilen Pan adlı tanrıdan kaynaklanıyor. Şeytanı Pan'a benzetmenin kutsal kitabın görüşü olmadığı kesindir. Şeytanın kendisi ışık meleğidir. Eğer kendisini sizin için görülebilir kılarsa, nefes kesici güzellikte bir varlık görürsünüz. Paulus burada şu sonuca varır. Onun hizmetkarlarının da kendilerine doğruluğun hizmetkarları süsü vermesi pek şaşırtıcı değildir. Öylelerinin sonu yaptıklarına uygun olacaktır. 15. ayet. Buradaki korkutucu bildiri şeytanın hizmetkarlarının oluşudur. Bu insanın tüylerini diken diken eder. Şeytan ışık meleğine dönüştüğü gibi hizmetkarları da doğruluk hizmetkarlarına dönüşürler. Çok çekicidirler. Öyle gözüküyorlar. İlk gençlik yıllarımda değerli dinleyicilerimiz, bir tarikattan bir konuşmacıyı dinlemeye gittiğimi hatırlıyorum. Hristiyan bir ailede yetişmemiştim ve gerçeği gerçek olmayandan ayırmayı bilmiyordum. Bu adam dinleyicilerin kendisine verdiği soruları okuyordu. Bence kimse bu soruları sormamıştı. Kendisi söylemek istediklerini söyleyebilmek için bunları uydurmuştu. Birisinin başının etrafındaki ışık halesini nasıl açıklayabileceğini sorduğunu söylemişti. Ben çok dikkatli baktım ama başının etrafında bir hale göremedim. Yani bir ışık. Ama ne yaptığını anlayabiliyor musunuz? Kendisini bir ışık hizmetkarı yapıyordu. Kendisini yüceltiyordu. Şeytanın bütün hizmetkarları kendilerini yüceltirler. Bu, bir adamın Tanrı sözünü basit bir şekilde bildirmesiyle başka bir İsa, başka bir müjde bildirmesini ayırt edebilmemizin bir yoludur. Yine söylüyorum diyor Paulus, kimse beni akılsız sanmasın. Öyle sanıyorsanız, akılsız birini kabul eder gibi olsa da beni kabul edin ki ben de biraz övüneyim. Söylediklerimi Rabbin söyleyeceği gibi değil, akılsızmışım gibi bu övüngen tavırla söylüyorum. 16-17. ayet. Paulus bu akılsızlıkta devam edeceğini ve kendisine izin vermelerini söylüyor. Madem ki diyor 18-19. ayetlerde, ne olduklarıyla övünüyorlar, ben de övüneceğim. Sizler akıllı olduğunuz için akılsızlara seve seve katlanıyorsunuz. Biraz kutsal alayda bulunuyor. Aslında diyor, sizi köle edenlere, sizi sömürenlere, sizden yararlananlara, büyüklük taslayanlara ya da sizi tokatlayanlara katlanıyorsunuz. 20. ayet. Onlara burada güçlü kanıtlar veriyor. Birisinin yanlarına gelip onları yeniden yasanın boyunduruğuna koyacağını, onlardan yararlanacağını ve kendisini yücelteceğini, onlara vuracağını ve bütün bunlara katlanacaklarını söylüyor. Sahte bir öğretmenden gelen bu tür davranışlara katlanacaklardır. Şimdi Paulus'un müjdenin bir hizmetkarı olarak kendi hayatını tanımladığı bir bölüme geldik. Uzun yıldır Rabbin hizmetindeyim ama Pavlus'un yaşadığı şeyleri okuduğumda kenarlarda oynadığımın bilincine vardığımı itiraf ediyorum. Bu adam gibi Mesih'in gerçek bir hizmetkarı olmadım. Utanarak kabul ediyorum ki diyor Pavlus, biz bunu yapacak güçte değildik. Ama birinin övünmeye cesaret ettiği konuda akılsız biri gibi konuşuyorum. Ben de övünmeye cesaret ediyorum. Bunlar İbrani midirler? Ben de İbraniyim. İsrailli midirler? Ben de İsrailliyim. İbrahim'in soyundan mıdırlar? Ben de onun soyundanım diyor 21-22. ayet. Pavlus soy ağacımı kanıtlayabilirim diyor. Kim olduğunun hiçbir şüphe götüren yanı yoktu. Mesih'in hizmetkarları mıdırlar? Aklımı kaçırmış gibi konuşuyorum. Ben onun daha üstün bir hizmetkarıyım. Ben daha çok emek verdim. Hapse daha çok girdim. Sayısız kere dayak yedim. Çok kez ölümle burun buruna geldim. Yahudilerden 5 kez 39'ar kırbaç yedim diyor Pavlus 11. bölümün 23-24. ayetlerinde. O zamanlarda Yahudiler 39 kırbaç atarlardı. Adamın ölmesini önlemek için de bir yanına 13, diğer yanına 13 ve arkasına da 13 kırbaç darbesi indirirlerdi. Pavlus bu tür işkenceye 5 kez maruz kalmıştı. 3 kez değnekle dövüldüm diyor. Bir kez taşlandım, 3 kez deniz kazasına uğradım. Bir gün bir gece açık denizde kaldım. Sık sık yolculuk ettim, ırmaklarda ve haydutlar arasında, gerek soydaşlarım gerekse de diğer uluslar arasında tehlikelere uğradım. Şehirde, çölde, denizde ve sahte kardeşler arasında tehlikelere düştüm. Emek verdim, sıkıntı çektim, çok kez uykusuz kaldım, açlık ve susuzluk tattım, çok kez yiyeceksiz ve soğukta çıplak kaldım. 2. Korintoslar 11, 25-27. ayetler. Kaçımız bunlardan çok azını bile çektiğimizi söyleyebiliriz. Bizler o dönemlere kıyasla çok daha rahat yaşıyoruz değil mi? Evet, durmadan şikayet ediyoruz. Çünkü artık insanoğlu elinde olanlarla yetinmiyor. Ama gerçekte durumumuz hiç de fena değildir dostum. İsa Mesih uğruna zorluk çekme konusunda hemen hemen hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün diğer sorunların yanı sıra tüm inanlı topluluklar için her gün çekmekte olduğum kaygının baskısı var üzerimde 28. ayet. Vaiz olanlarımız kilisenin yani inanlılar topluluğunun kaygısını yaşamışızdır. Pavlus bütün kiliselerin inanlılar topluluklarının kaygısını taşıyordu. Bunun ne demek olduğu hakkında bizler çok az şey biliyoruz. Kim güçsüz olur da ben güçsüz olmam? Kim günaha düşürülür de ben onun için yanmam? Eğer övünmem gerekirse güçsüzlüğümü gösteren şeylerle övüneceğim. Rab İsa'nın sonsuza dek övülecek olan Tanrısı ve Babası bilir ki yalan söylemiyorum. 2. Korintoslar 11, 29-31. ayetler. Değerli dinleyicilerimiz Pavlus işte diyor size İsa Mesih'in hizmetkarı, elçisi olarak raporum. Şam'da Kral Aretas'ın valisi beni yakalatmak için kenti sıkı bir denetim altına almıştı. Ama beni küfe içerisinde surdaki bir pencereden sarkıttılar. Böylece onun elinden sıyrılıp kurtulup kaçtım. 2. Korintoslar 11, 32-33. ayetler. Bu küfeyle sarkıtılmak çok utanç verici bir şey olmalıydı. Ben ya da başka vaizler bir toplantı ya da bir kutsal kitap konferansı yapmak için başka bir şehre gittiğimizde bizi daima rahat bir otele yerleştirirler ve çok misafirperver davranırlar. Beni saygıyla kabul ederler. Pavlus'un kendisini öldürmek için bekleyenlerden kaçmak için şehir surlarından küfeyle sarkıtılmasını bir düşünün. Ne kadar utanç verici bir şey değil mi? Pavlus bütün bunları İsa'nın uğruna yapmıştı. Evet, o bir elçiydi. Bütün bunlara İsa'ya iman ettiği için ve müjdeyi yaymak istediği için katlandı. Pavlus bütün bunları İsa'nın uğruna yapmıştı. Dostum, Mesih için neler çektiğiniz hakkında övünmeyin. Bunu yeniden okuyun. Hepimizin başlarımızı utanç içerisinde yiyip Rab ise sana karşı sadık olmama yardım et diye dua etmemiz gerekiyor. Evet, hepimizin, senin ve benim Rabbin önünde diz çöküp İsa sana karşı sadık olmama, sana itaat etmeme, senin yolunda gitmeme yardım et diye dua etmemiz gerekiyor. Burada yayınımızın sonuna geldik değerli dinleyicilerimiz. Kutsal kitaptan yaptığımız bu yorumlara ilişkin soru ve düşünceleriniz olursa ya da anlamadığınız bir kesim bir parça olursa bize çekinmeden yazabilirsiniz. Size severek yanıt vermeye çalışacağız. Bildiğiniz gibi Tanrı Sözü'nden kutsal kitaptan yaptığımız bu çalışmalar, yorumlar haftanın her günü aynı saat ve metreden devam etmektedir Orta Dalga'dan. Lütfen yayınlarımızı ve yayın saatlerimizi dost ve arkadaşlarınıza da bildirin. Aynı zamanda yayınlarımızı iyi duyup duyamadığınızı bize bildirirseniz çok sevineceğiz. Ve böylece bize de büyük bir katkıda yardımda bulunmuş olacaksınız. Bize yazarsanız değerli dinleyicilerimiz bir İncil kitabını size hediye olarak yollayacağız. Yarın yeniden buluşuncaya dek Rabbin esenliği, barışı ve kayrısı sizin de üzerinizde olsun.